SBS Türkçe ilesiniz.
Sayın dinleyiciler, yeni bir Türkiye gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, bu hafta herkes Afganistan'ı konuşuyor. Taliban beklenmedik bir hızda Kabil'i ve ülkenin geri kalanını ele geçirdi. Türkiye'den nasıl takip edildi durum?
Çok yakından takip edildi. Çünkü malum Türkiye'nin oradaki Afganistan hükümetiyle anlaşarak, Amerika Birleşik Devletleri ile pazarlık ederek Kabil havalarını işletmesi planlanıyordu. Bununla ilgili müzakereler devam ediyordu. Ama bu müzakereler sırasında bir baktı ki bütün dünya gibi Türkiye'de Taliban gelmiş, Kabil kapılarına dayanmış. Üstelik o dayanmaktan birkaç saat sonra da Kabil düşmüş. Afganistan Cumhurbaşkanı kaçmış. Bu pek dünyada görülmüş bir şey değil elbette. Türkiye'de bir şok yaşandı. Zaten Kabil havalarındaki işletme Türkiye'deydi. Onun için oradaki insanları, Türk vatandaşlarını tahliye Türkiye'sinden biraz daha kolay oldu. Onu Cumhurbaşkanı Erdoğan da söyledi. Tabii bütün o Amerika Birleşik Devletleri'nin kargo uçağı kalkarken kanadına yapışıp da yukarıdan düşen insanların ya da tekerleklerine yapışıp da tekerlekler içeri girdiğinde parçalanan insanların dehşetini Türkiye'de çok yakından takip etti. Amerikalıların ışıkları söndürüp adeta Afganistan'dan ayrılma hadisesini. Türkiye'de bir çünkü sekülerizmle ilgili de bir takım sıkıntılar, kaygılar var. Taliban'ın yaklaşımları, geçmişteki uygulamaları ve bugün Afganistan'da ortaya koyacağı politikalar daha çok konuşuldu. Türkiye'nin yaklaşımı da bu meseleye tabii ağır olarak değerlendirildi. Muhalefetin son derece net tavrı vardı. Yani Afganistan meselesiyle ilgili en azından askerlerimizi çekelim, Türkiye'de benzerlikler üzerine konuşmayalım diye. Göçmenler konusu, yine Afganistan'dan gelen göçmenler konusu gündemdeydi. Ama dediğim gibi asıl tabii Taliban'ın geçmişte yaptığı uygulamalar, kadınlara yaklaşımı ve şeriattan başka çıkış yok açıklamalar çok dikkatli takip edildi.
Yavuz Bey, hükümet Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere Taliban'ın ilk açıklamalarını olumlu karşıladığını söyledi. Yani bu şeriat hakkında, kadınlara verilecek haklar, dini sınırlar dahilinde verilecek haklar hakkında. Ama Türkiye henüz tanımayı düşünmüyor herhalde Taliban hükümetini.
Tanıyacağız demedi ama Beştepe'de ağırlayabileceğini söyledi Cumhurbaşkanı. Taliban yetkililerini, liderlerini. Zaten biz onlarla yakın çalışıyoruz dedi. Şimdi Taliban Türkiye'den bir terör örgütü. İstesinde yani şu anda. Bir terör örgütüne yaklaşım bu şekilde ise ele geçirdi Afganistan'ı. O zaman biz de onu tanırız. Onunla birlikte çalışırız. Böyle bir yaklaşım var Türkiye'de. Yaptığı açıklamalar dikkatle takip ediliyor. Tabii bütün toplum tarafından, hükümet tarafından da öyle. Taliban belki o açıklamalarda etkisi de var hükümetin. Onu da tam olarak bilmiyoruz. Yani yakınlık derecesine hakim değiliz Afganistan'daki çalışma koşullarında. Taliban diyor ki kadınlar okula gidebilir İslami şartları uyarak. İşte kadınlar çalışabilir İslami şartları uygun olarak ve belli yerlerde, hastanelerde, işte şurada burada falan diye okullarda. Bu açıklamalar olumlu karşıladığını söylüyor hükümet Türkiye'de. Büyük tepki var tabii. Yani o uygulamalar unutulmuyor. Şeriat talep ettiğiyle ilgili herhangi bir tereddüt yok Taliban hükümetinin. Ve uygulanacak olan şeriatın orada, ki bugün kadınlar gösteride yaptılar Afganistan'da, orada yaşayan kadınların hayatını zorlaştıracağı, kadınları ikinci sınıf vatandaş haline dönüştüreceği, onları pazarda alınıp satılan köle pozisyonuna, ki geçmişte öyleydi, bugün de öyle olmayacağının garantisi yok, dönüştürebileceği endişesi var. Kabil'den gelen görüntüler var. Taliban kafasına göre hareket ediyor. Sokakta insanları durduruyor. Kadınlara başınızı kapatın, yüzünüzü kapatın diyor. Bunu CNN muhabirine bile yaptı. Yüzünü kapatarak anons yapması konusunda. Son derece netler aslında onlar. Türkiye biraz görmek istediğini görüyor. Tabii Türkiye'deki seküler kesim, muhalefete yakın seçmen o konudan son derece rahatsız. Tam olarak hükümetin Afganistan'da ne yapmak istediği de anlaşılmış değil. Afgan mülteciyi durdurmak için daha orada havaalanında görev yapmak, ki bu müzakereler bitti Amerika Birleşik Devletleri'yle. Yeni bir dönem başladı ve muhtemelen Taliban'la konuşuluyor. Hala Türkiye havaalanı işletme konusunda talepkar görünüyor. Eğer Taliban'dan izin çıkarsa. Bu talebin tam olarak amacının ne olduğu da anlaşılabilmiş değil. Hükümet diyor ki bizim tarihe dayanan geçmişimiz var. Taliban'la çalışırız, ülkeyi kim yönetirse. Muhalefet de diyor ki peki ülkeyi kim yönetirse çalışıyorsanız Suriye'yi de Beşar Esad yönetiyor. Niye Esad'la çalışmıyorsunuz? Esad halkına zulüm ediyor. O zaman Taliban'a baktığınızda Taliban daha fazla zulüm ediyor. Kendisinden olmayanlara, o uçaklarla kaçış görüntülerine baktığınız zaman zaten anlıyorsunuz. O zaman niye Taliban'a bu müsamaha gösteriliyor? Ve buradan yola çıkarak da biraz işte İhvan, İslam yaklaşımı, kardeşliği ve bunun politikaya yansıması olarak eleştiriliyor hükümet. Yani yeni tartışmanın adı, yüksek tansiyonun adı Türkiye'de Taliban diyebiliriz.
Yavuz Bey, Türkiye'de yükselen bir göçmen karşıtlığı var şu anda ve tam o sırada çok büyük sayıda Afgan kaçmaya başladı ülkelerinden. Yani sonuçta Taliban'ın altında yaşayacak Afganlara yönelik bir sempati var ama gelmelerini istemiyorlar herhalde Türkiye'ye, değil mi? Genel kanı o.
Şöyle, buradaki politikasızlığa genel bir eleştiri var zaten. Çünkü sınır namustur diye Cumhuriyet Halk Partisi çok büyük bir pankart attı kendi genel merkezine. İyi Parti de bu kampanyanın bir parçası olacak. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm teşkilatlarında pankartlar atılıyor. Yani oraya dikkat çekiliyor. Sınırdan istediği gibi gelip geçen insanlar ve düzensiz olarak Türkiye'ye gelen göç. Türkiye'de şu anda 5 milyon, 6 milyonun üzerinde göçmen var. Afganistan'dan, Pakistan'dan, Irak'tan ve aynı zamanda ağırlıklı olarak Suriye'den. Bunun toplum üzerinde yarattığı bir etki var. En azından sadece en basit olarak iş gücü piyasasını etkiliyor. Çünkü daha ucuza çalışıyor göçmenler ve burada işsiz olanlar şikayetçiler bu meseleden. Patronlar da biraz daha bu konuda daha rahatlar diyebiliriz. Yani birçok noktada etkiliyor bu Türkiye'deki piyasaları. Düzensizliğine bu işe çok ciddi itiraz ediyor muhalefet tarafından. Sınırdan elini kolunu sallayan geçebiliyor. Burası bir ülke değil mi sözleri var. Avrupa'ya ve Amerika'ya gelince zaten şu anda Afganistan'daki durumun sorumlusu onlar. Ama onlar benden uzak duran yılan bin yaşasın pozisyondalar. Ben 5000 alayım, 100.000 lira da Türkiye baksın. Biz de Türkiye'ye parasını verelim gibi bir yaklaşım sergiliyorlar. Suriyeli göçmenlerde net olarak durum böyle. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı bir açıklamada eğer Avrupalılar göçmenlerle ilgili bir sıkıntı yaşamıyorlarsa, rahat bir yaşam devam ettiriyorlarsa bunu Türkiye'ye borçlular demişti. Gerçekten de öyle. Türkiye'de çok sayıda Suriyeli göçmen var ve bunların Avrupa'ya geçişleri engelleniyor. Şu anda da Afganistan'dan böyle bir göç kaygısı var ve bu göç kaygısı sırasında edilen sözlere baktığımızda Avrupa Birliği yetkilileri Türkiye'de çalışmak zorundayız gibi açıklama yapıyorlar. Almanya, Türkiye'yi görmezden gelemeyiz ve birlikte çalışmalıyız. Merkel'in açıklaması var benzer mülteciler konusunda. Yani mülteciler varsa Avrupa için Türkiye değerli gibi bir görüntü sergileniyor. Muhalefetin buna da tepkisi var elbette. Her ne şart altında olursa olsun Avrupa ile mülteciler üzerine bir anlaşma yapılmasına karşı çıkıyor muhalefet. Bunu özellikle Kemal Kılıçdaroğlu hemen hemen iki günde bir sosyal medya hesabından aktarıyor. Avrupalıları da uyarak aktarıyor. Burada bir iktidar değişikliği olacak. Yaptığımız anlaşmaları tanımıyoruz diyerek. Böyle bir net pozisyon var. Tabii bu göçmen üzerinden gelin içeride de tansiyon yükseltiyor. Maalesef Altındağ'da istenmeyen bir takım hadiseler olmuştu. Ama bunlar beklenmeyen şeyler mi? Hayır, beklenen şeyler. Çünkü Türkiye'de Suriyeli göçmenlere bakışta ciddi bir problem ortaya çıkmış durumda. Bunu siyasi partilerin kaşımasına da tepki var elbette. İnsan hakları örgütlerinden, göçmen örgütlerinden, sivil toplum örgütlerinden tepkiler de dile getiriliyor. Hem muhalefet hem iktidara.
CHP'nin göçmen politikası nedir acaba Yavuz Bey? Yani Kılıçdaroğlu'nun 2 milyon Suriyeli'yi geri göndereceğiz gibi bir sözü vardı. O gerçekten bir politika değil herhalde.
Şöyle söylüyorlar, izah ediyorlar onu. Şimdi Türkiye'de göçmenler üzerinde, göçmenlerle ilgili bu toplumsal rahatsızlıktan elbette siyasette faydalanmak istiyor. CHP bir sosyal demokrat parti. Göçmenlere yaklaşımda insanlığı, insanlık kısmını unutma şansına sahip değil. Ama toplumdaki bu rahatsızlıktan da faydalanmak istiyor. Bütün siyasi partiler gibi. Bu çerçevede Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması var. Söylediği şey şu. Biz önce Esad yönetimiyle konuşacağız ve uygun ortamı hazırlayıp burada göçmenleri oraya göndereceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylediği bu. Milliyetçi Hareket Partisi ise zor durumda olan insanlara biz kucağımızı açarız. Ama bayramda gidip de geliyorlarsa dönmelerine lüzum yok diyor. Yani orada da bir, özellikle Afganistan'la ilgili olarak Afgan göçmen istemiyoruz biçiminde Milliyetçi Hareket Partisi'nden yaklaşım da söz konusu. Hükümeti biraz sıkıştıran da o. Bir başka mesele de göçmenler üzerinden Avrupa'da bir meşruiyet aradığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Demokrasi, insan hakları konularında uygulamaları sorunlu olmasına rağmen göçmenlerle ilgili yaptığı anlaşmalar neticesinde Batı kültüründen uzaklaşsa da Batılı liderler tarafından kullanıldığı, bunu dile getiriyor Kemal Kılıçdaroğlu. Buna da karşı çıkıyor hem Kemal Kılıçdaroğlu hem Meral Akşener, yani muhalefet genel olarak. Devlet Bahçeli ise Afgan göçmenler için tamamen sınırın kapatılması gerektiğini, Suriyeli göçmenler de ise bayramda evlerine gidenlerin geri dönmemesini istiyor. Ama dediğim gibi hangi ülkede olursa olsun göçmenlerle ilgili toplumda böyle bir hassasiyet ortaya çıkınca bundan bir siyasi sonuç çıkartmaya çalışan siyasi partiler ve liderleri de oluyor. Dünyada örnekleri var. Türkiye'de de benzer bir durum var. CHP özelinde ise Esad'la anlaşma bir numaralı kural. Esad'la anlaşma konusunda ise bugünkü hükümet asla yanaşmıyor.
Yavuz Bey, bir de Covid-19 devam ediyor şimdi. Vaka sayıları ve ölümler artıyor. Yani son haftalarda yangınlardan ölenler oldu, selden ölenler oldu ama her gün Covid-19'dan ölenler bunların toplamından daha fazla. Ne tür bir önlem ya da tedbir alınması öngörülüyor şu anda?
Evet, en son Karadeniz'deki selde 100'ün üzerinde ölü var. Bugün son açıklanan tabloda 200'ün üzerinde maalesef hayatını kaybeden var. En çok tartışılan mesele aşının zorunlu olup olmayacağı meselesi. Bu konuda Sağlık Bakanı biraz sert bir açıklama yaptı. Aşı olmayanların işte belli bir takım kitlesel faaliyetlere katılamayacağı, toplu alanlara girişlerde PCR testi isteneceği, bunu çok sık isteneceği biçiminde bir yaklaşım vardı. Ancak anlaşılan o ki Cumhurbaşkanı Erdoğan aşının isteğe bağlı olması konusunda ısrarlı. Aşı olmayanların daha bir biçimde zorlanmalarını da kabul etmemiş görünüyor. Son Bakanlar Kurulu toplantısından çıkan kararlar bu yönde. Çünkü aşı olmayanlar için PCR testi istendi. Haftada iki defa mesela özellikle öğretmenler ve toplu alanlarda çalışanlar için eğer aşı olmak istemiyorlarsa haftada iki defa PCR testi yapacaklar. Ama bunun için para ödemeyecekler. Eğer para ödeyecek olsalardı farklı bir sonuç çıkacaktı. Para ödemedikleri için farklı bir sonuç çıkacak. Bu sorunu kapanmadan, önlemleri arttırmadan, çok böyle ciddi bir sorunla karşı karşıyaymışız gibi bir hava yaratmadan aşılayarak çözmek istiyor Türkiye. Türk aşısının da faaliyete geçeceğini kısa süre içinde düşünüyor. Ama aşıyla ilgili aldığı öyle kararlar var ki aşı konusunda kafasında tereddüt olan varsa bu tereddütler perçinleniyor. Mesela 4. doz aşı olabilirsiniz. Eğer ilk Sinovac olduysanız, bir BioNTech olduysanız 3. doz olarak 4. doz olabilirsiniz diye bir açıklama yapıldı. Kısa süre içerisinde yani bu sefer tabii kafada Sinovac'lar yetersiz bir soruları oluştu. Kısa süre içerisinde ondan vazgeçildi. İşte yurt dışına gidecek olanlar olmalı çünkü onu tanımıyor diğerini diyerek mesela başka bir noktaya taşındı. Bilim kurulu üyelerinden birisi son dönemde yoğun bakımlarda çift doz Sinovac aşısı olmuş olanların sayısının süratle yükseldiğini söyledi. Yani bir bakıma Türkiye'de inaktif aşı olarak Sağlık Bakanı'nın bizzat tavsiye ettiği, hatta BioNTech kötüleyerek tavsiye ettiği Sinovac'ların bu yeni varyantlarda işe yaramadığını da kabul etmiş oldu. Ama diğer taraftan baktığımızda bu sayıları bilmiyoruz. Kaç kişi yoğun bakımda, yüzde kaçı aşılı, yüzde kaçı aşısız. Bunlarla ilgili net bir açıklama yapılmıyor Sağlık Bakanlığı'nda. Yani salgın nasıl başladıysa öyle devam ediyor. Bir kapalı hal var şeffaflıktan uzak. Rakamların saklanması hadisesi var. Bu Sağlık Bakanlığı'na güveni azaltıyor. Ne kadar saklanırsa saklansın ölüm sayıları artıyor. Bunun yarattığı bir kaygı var toplumda. Ama aynı zamanda aşı karşıtlığı artıyor. Ve buna ilişkin ciddi bir iletişim, bir kampanya tam olarak yürütülemiyor. Sadece açıklamalarla yetiştiriyor. Yani gidişat pek olumlu, pek pembe, pek iyimser bulunmuyor uzmanlar tarafından. Ama dediğim gibi hükümet daha da sıkılaştıracak bu meselede, daha da sıkılaştıracak önlemler almaktan da uzak şu an itibariyle. Hem söylemden uzak hem önlemden uzak.
Okullar açılacak mı Yavuz Bey zamanında?
Bugün açıkladılar. Evet, okullar zamanında açılacak. Eylül başında açılacak. Haftada 5 gün bütün kademelerde yüzde eğitime başlanacak. Ama bunun için de bir takım önlemler alınması gerekiyordu. O önlemler tam olarak alınmadı. Mesela öğretmenlere aşı zorunlu tutulmadı. Öğrencilere aşı zorunlu tutulmadı. Bunun yarattığı bir kaotik hava olacak. Haftada 2 defa PCR testi istenecek aşı olmayan öğrencilerden, üniversite öğrencilerinden özellikle ve hocalardan. Halbuki bu zorunlu tutulabilirdi. Biraz daha zorlayıcı tedbirler alınabilirdi. Bu yönde tepkiler var hükümete. Ama dediğim gibi aşı konusunda çok böyle isteğe bağlı olması konusunda ısrarlı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bizzat kendisi zaten açıklamalarında da bunları söylüyor. Okullar açılacak ama dediğim gibi fiziksel şartlarda tam olarak hazırlanmış değil. Mesela sınıflarda sayıdan azaltılması üzerine tartışmalar yapılmıştı. Bu konuda bir önlem alınmış değil. Sınıflarda 4 metrekarede bir öğrenci düşecek biçimde hazırlık yapılması istenmişti. Bu konuda bir şey yapılmış değil. Havalandırma sistemleriyle ilgili bir takım düzenlemeler talep edilmişti. Sağlıkçılar tarafından bunlar da çok fazla üzerinde durulan hadiseler değil. Yani pandemiden önce neyse aynı şekilde açılacağını duyurdu hükümet. Sonucuna göre de hareket edecek. Öyle anlaşılıyor. Bu hazırlıklar yapılmadığı için de eleştirilen hedefinde Milli Eğitim Bakanlığı. Zaten bakan da yakın zamanda istifa etmişti. Belki de bu konularda ilgilidir. Maalesef bilmiyoruz. Çünkü bu konuda ilgili tek bir açıklama yapılmadı.
Yavuz Bey, çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Haftaya tekrar görüşmek üzere.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.